Ayrım 17.
Onu ilk muayene eden ve başına sert bir cisimle vurulduğu görüşünü savunan iki doktora dünden beri baskı yapıldığı söyleniyor. Yaptıkları açıklamaların yanlışlığını kabul ettiklerini bir bildiriyle açıklamaları isteniyor. Bu arada bazı üniversite profesörleri de bu doktorları ikinci sınıf diye niteleyip teşhislerinde yanıldıklarını göstermeye çalışıyorlar. Yeni geleni tam o sırada gördü. Annesiydi bu. Kendisine meyve ve şekerlemeler getirmişti. En sevdiği yemek olan galeta unuyla ıspanak da yapmıştı. ''Ne oluyor sana şekerim?'' dedi yaşlı kadın. ''Neler geldi başına? Mahalledekilerin selamı var. Çabuk dön, evimiz değirmene döndü. Gazetecilerin, muhabirlerin arkası kesilmiyor. Sevgili oğlum benim, yaşlılık günlerimin tek desteği neler anlatıyor bu adamlar, sana kim saldırabilir? Sen sineği bile incitmekten çekinmişsindir. Haber verdiklerinde olamaz dedim. Kimse benim sevgili Nikitas'ıma kin beslemez dedim. Hatırlıyor musun, küçükken bir kere ayağın kaymıştı da yere düşmüştün. Başına vurduklarına inanıyordun hep, hatırlıyor musun? Yepyeni futbol topunu kıskanan mahalledeki çocukların başına vurduklarına inanıyordun. Peşinden gelenlerden kurtulmak isterken düşmüş, başını acıtmıştın. Sonra da kollarıma sığınıp ağlamıştın sevgili oğlum. Aslında ne o gün başına vuran olmuştu ne de bugün. Mahallenin maskarası olmamızı istemezsin sanırım. Kayıp düştüğünü söyle onlara, böylece rahata ereriz. Onlar iktidarda diye bütün belalar senin başına yağacak değil ya. 45'te kayınpederimi boğazlayan kızılları tutmuyorsun herhalde. Hayır, olamaz. Hiçbir zaman onları tutmadın. Ben gazetecilere işinle futboldan başka merakın olmadığını söyledim. Gelip gidip seninle ilgili sorular soruyorlar. Çocukluk resimlerini istiyorlar. Ne dedim biliyor musun? Çocukken hiç iştahı yoktu dedim. Yemeğini yedirmek için hep masallar anlatırdım. Sana kurt masalını anlatırken ağzını fırın gibi açar, ben de fırsattan yararlanıp kaşığı ağzına sokardım. Demek masal dinlemeyi severdi diye sordular. Masalı hep sevmiştir dedim. Sevgili oğlum, senden başka kimsem kalmadı. Romatizmalarımı düşün. Ben de romatizmalarım için Bayan Kula ile Eleftheres'te kür yapmaya gitmeyi düşünüyordum. Bu yaz gidemezsem kışın çok acı çekerim. Tam yağmurlar başladığında hastalanmamı istiyorsun. Selanik'te yağmur bir başladı mı durmaz biliyorsun. Tanrım, kayıp düştüğünü söylemek sana neden bu kadar zor geliyor anlamıyorum. Söyle de bizi rahat bıraksınlar. Seni buraya kim gönderdi anne, kız kardeşim mi? Kendiliğimden geldim oğlum. Cezaevine girmeni istemiyorum. Asıl ben suçluları cezaevine attıracağım. Artık sus anne, başım dönüyor. Biraz meyve ye, istemiyorum. Biraz da beni, zavallı anneni düşün. Bıktım artık. Hepiniz deli olduğumu söylemek istiyorsunuz. Buraya geldiğimden beri bir an rahat etmedim. Şimdi de sen çıktın. Annesi gitti. Ardından kız kardeşi göründü. Nikitas, demek gazetelere beyanat da veriyoruz artık dedi girer girmez. Küçük çıkarlar uğruna her şeyi yapabiliyoruz anlaşılan. Ne istiyorsun? Aile yuvamı yıkmak mı niyetin? Sırtında koca koca çiçekli, pembe pamukludan bir giysi vardı. Elinde yepyeni bir çanta. Her şeyle, duruşu ve giyinişiyle kardeşinden ayrıldığı belli oluyordu. Delinin biriydin hep dedi. Beni hep küçümserdin. Asıl sen beni küçümserdin. 2 yaş büyüktün, sanki çocukmuşum gibi davranırdın bana. Söylesene beni ne zaman gezdirdin? Sen kızların peşinde koşarken ben evde oturur yün örerdim. Arkadaşlarından biri kız kardeşini sorsa sinirlenirdin. Hemen peşime düştüğünü sanır beni evden çıkarmazdın. Babamızı o kadar aradım ki çok daha anlayışlı bir insandı. Sinemaya gitmeme izin verirdi. Ya sen? Neyse evlendim, bir yuva kurdum, çok mutluyum. Kimsenin de rahatımı kaçırmasına izin veremem. Her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Sen yalancının birisin. Başta yangoz, depoda çalışan o heriflere uydun. Bana bak Roxan, bir kere sakin ol, otur şuraya. Niçin tıraş olmadın? Sana kötü davrandıklarını, işkence ettiklerini mi göstermek istiyorsun? Otursana dedi Nikitas tatlılıkla. Hah şöyle, ağlamayı da kes. Kız kardeşi çantasından çıkardığı mendille gözlerini sildi. Şimdi söyle bakalım. Biri sana gelip akşama öldürüleceğini anlatsa, yardım etmek için parmağını bile oynatmaz mısın? Ailesine, polise haber vermez misin? benim yaptığım da başka bir şey değil. İşlerini kolaylaştırmak için bildiklerimi anlattım, o kadar. Kimin işini kolaylaştırdın, solcuların mı? Anlamıyor musun ne demek istediğimi? Polisin, adaletin işini kolaylaştırdım. Görevlerini yapabilmelerini sağladım. Tek işini kolaylaştırdığın kişiler pis komünistler. Nikos'u düşün. Hani şu mahalleden partiye adam toplayan herifi. Hayatında kimseye iyilik yaptığını gördün mü? İşi gücü başkalarının başını belaya sokmak. Seni etkileyen onun gibiler, biliyorum. Ağlarına düştün, hepsinden nefret ediyorum. Roxancığım, ya beni hiç tanımıyorsun ya da saçmalıyorsun. Birden Atina gazetelerinden birinde çalıştığını söyleyen bir adam girdi içeri. Gençti, sarışındı, gözleri pırıl pırıldı. Bir türlü kendini toparlayamayan gözyaşları içindeki Roxan, ''Kardeşimin başına gelenleri size anlatayım.'' dedi. ''Gazetenizde hep yalan yanlış şeyler yayımlıyorsunuz. Siz kazayı gördünüz mü?'' ''Hayır, ama hiç önemi yok. Kardeşime saldıran olmadı. Ya ayağı kayıp düştü ya da başı döndü ya da komünist kışkırtıcılar üzerine saldırdılar.'' Nikitas gazeteciye göz kırparak kız kardeşinin sözünü kesmemesini belirtti. ''Adam kayıtsızca, demek sizin görüşünüz bu.'' dedi. ''Söylediklerimin doğru olduğuna inanıyorum.'' dedi Roxan. ''Eren'in böyle korkunç cinayetler işleyecek adamlara görev vermesi olanaksız. Sayın Karamanlis ülkesine barış, denge ve gelişimden başka bir şey sağlamayı düşünmüyor. Kışkırtıcıların kimler olduğu çok belli. Yanılmıyorsam kardeşinizin deliliği üzerinde duran polisin görüşünü savunuyorsunuz. Ama polisin bu açıklaması hiçbir kanıta dayanmıyor. Belki onların bilmediği bir takım şeyleri siz duymuşsunuzdur. Ne gibi? Örneğin kardeşinizin kayıp düştüğünü gören tanıklar gösterebilir misiniz? Hayır. Öyleyse deli olduğu nereden çıkıyor? Ben deli olduğunu söylemiyorum. Tam tersine kurnazdır diyorum. İnatçılığıyla başkalarını deli etmek istiyor. Kardeşiniz hangi konuda inat ediyor? Başına vurulduğunu söylemekte. Birden sabrı taşan Nikita söze karıştı. Roxan, beye her şeyi anlatmadın. Örneğin Ere Partisi 40 kilise kadınlar kolunda çalıştığını, kocanın devlet memuru olduğunu söylemeyi unuttun. Kıpkırmızı kesilen Roxan, ''Tabii Ere Partisi'ndenim, bununla da övünüyorum.'' dedi ve çantasını kaptığı gibi kimseyi selamlamadan kapıyı vurdu gitti. ''Dayanamıyorum artık, sinirlerim laçka oldu.'' dedi Nikitas, sırtını yastığa dayadı. ''Üç gündür sürüyor bu. Herkes deliliğimi öne sürüyor. Yine de boyun eğmiyorum. Ama her yerde deliliğinizden söz edilirse inanılacak çok kişi çıkar. Hepsi de akıllarının başlarında olduğu inancında, oysa bütün bu çılgınların içinde tek aklı başında kişi benim. Ne dediğimi bilmediğimi, çıkarım söz konusu olduğunda bir gün önce söylediklerimi inkar ettiğimi yayıyorlar. İşin püf noktası da burada. Anlattıklarımın çıkarımla hiç ilgisi yok. Onların savunulması gereken bir sürü çıkarları bulunduğu gerçek. Deli olup olmadıklarını düşünmüyorum bile. Hepsi çılgın. Bu bakımdan içim de çok rahat. Ama hareket etmeden bu yatakta yata yata sinirlerim laçka oldu. Sonra korkunç baş ağrıları çekiyorum. Sanki elektrik akımı veriyorlar beynime. Yatakta yatmaktan nefret ederim. Sararıp soluyorum. Bu dört duvar arasında tek başıma ürküyorum. Ben direndikçe onların daha da çok direndiğini görüyorum. Rica ederim. Gidin koridora bir göz atın. Kapının önünde nöbetçi var mı? Polis kapıdan ayrılır da ötekiler gelip beni linç ederler diye ödüm kopuyor. Gazeteci yerinden kalktı, kapıyı açıp baktı, kimseyi göremedi. Bakın, yine yerinde yok. Oysa beni yalnız bırakmamalarını kaç kere rica ettim. Siz nasıl içeri girebildiniz? Yoğurtlarla. Nasıl? Hastaneye yoğurt veren adamın geldiği saatti. Kapıcı kapıyı açtı. Ben de yoğurtçuyla birlikte içeri girdim. Sizin ne işiniz var diye sordu. Basın kartımı gösterdim. Yarı uykulu. İçeri girmek yasak dedi. Duymamış gibi davranıp yoğurtçunun ardından hastaneye daldım. Kapıcı içeri girdiğimi gördü ama peşimden gelmeyi canı çekmedi. Üstelik hava da kararmıştı. Kımıldamadan iskemlesinde oturan bir jandarma çavuşuna rastladım. Geçebilir miyim diye sorduğumda yanıt bile vermedi. Bir an bayıldığını sandım. Yaklaştım ve omzuna dokundum. Başını güçlükle oynattı. Selaniklilerin ağır, tembel ve pek konuşkan olmadıkları dikkatimi çekti. Sonunda uyanmasını beklemeden geçtim. Sizi görüp her şeyi ağzınızdan duymak istiyordum. Bu akşam gazeteme bir röportaj yollamam gerekiyor. Ne olur doğruyu yazın. Dayanamıyorum artık. Ailemin, annemin ve kız kardeşimin başını derde sokmak istemediğimi de belirtin ne olur. Babam öldüğünde çok küçüktüm. İki kadının sorumluluğunu omuzlarıma aldım. O günden bir yana hiçbir şey değişmedi. Ama ilk kez vicdan sözcüğünün ne anlama geldiğini anlıyorum. Savcıya gitmemem insanlığa aykırı bir davranış olurdu, değil mi? Karar verene kadar bütün bir geceyi uykusuz geçirdim. Hiçbir şey ifademi değiştirmeme yol açamaz. Bende katır inadı var. Korkmasam hiçbir şeye aldıracağım yok. Özellikle geceleri ışığı söndüremiyorum. Gözüme uyku girmiyor. Her an mırıltılar, kuşkulu gürültüler duyar gibiyim. Kocaman, ıssız bir kışlada bekleyen tek asker gibi olduğumu yazın. Savaştan sağ çıkan tek asker ve onların adına onları haklı çıkarmak için tanıklık edebilmem sağ kalmama bağlı. Dün buraya savcı geldi, sizin şu an oturduğunuz iskemleye ilişti ve yangosu tanımlamamı söyledi. Çünkü yangos beni tanımadığını, hiç görmediğini söylemiş. İki söz etmem savcıya yetti. Yangos da seni tanımadığını kanıtlamak için saatlerce bana dil döktü dedi. Beni inandıramamıştı ya, sen iki sözcükle birbirinizi çok iyi tanıdığınızı gösterdin. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gerçeği hiçbir şey durduramaz, sonunda zafer gerçeğindir, doğrunundur. Şu general denen adam dayanılır gibi değil. Ona ne yaptım? Gerçek suçluların bulunmasına yardımı dokunacak şeyleri neden açıklayamayacakmışım? Haklı değil miyim? Ben ne deliyim ne de esrarkeş. Küçüklüğümde iki kere hırsızlık yaparken yakalandım ama haklı bir neden gösterebilirdim. Karnım açlıktan zil çalıyordu. O günden beri adım sabıka kayıtlarına hiç geçmedi. Herkes beni içeri atmaya çalışıyor. Uğraşsınlar bakalım uğraşabildikleri kadar. Elimden geldiğince direneceğim. Dişliler dönüyor artık. Nereye kadar gideceğini birlikte göreceğiz. Komünist olmadığımı da yazın. Hayatımda komünistleri tutmadım. Onlarla ilişki kurmadım. Siyasete hiç bulaşmadım. En büyük kanıtı da seçmen kütüklerine adımı ancak 3 ay önce yazdırmamdır. Söylemeye çok utanıyorum ama hayatım boyunca oy vermedim. Versem de yanılmış olurdum çünkü bizi kimlerin yönettiğini hiç bilmiyordum. Bir başka yanılgım da bildiklerimi söylemek için kime başvurmam gerektiğini kestiremeyip doğru Zeyn'in kayıtlı bulunduğu partiye gitmemdir. Komünist damgasını da bu yüzden yedim. Ama nerede yaşıyoruz yahu? Yerel bir gazetenin dediği gibi Al Capone'un Chicago'sunda mı? Yolun ortasından adam kaçırırlar, başına sopayı vururlar, sonra da ağzının burnunun kendi kendine kırıldığını söylerler. Ne biçim yer? Yunan yurttaşıyım, polisçe korunmak ve suçluların bulunmasını istemek hakkımdır. Bir tek koşulla güvenebilirim onlara. Hayır, yalvarırım bir yere gitmeyin, beni yalnız başıma bırakmayın. Gece olunca karanlık beni boğacak sanıyorum. Nöbetçim gitti, tek başımayım, oturun. Evet işiniz var biliyorum ama konuşmamı, başıma gelenleri anlatmamı istediniz. Ben de anlatıyorum. Artık susamam. Birkaç gün içinde o kadar yaşlandım ki. Anlatıyorum işte bakın. Neden peşime düştüler dersiniz? Örgütlenmiş bir cinayet sendikasının ağına mı düştüm yoksa? Öyleyse kurtuluş çarem kalmadı demektir. Baştan beri Zeyn'in başına gelenlerin benim başıma da geleceğini biliyordum. Bunun için sorgu yargıcının yanından çıkar çıkmaz savcılığa koşup korunmamı istedim. Yerinde yoktu. Bana garip garip bakan sekreterine bir pusula bıraktım. Son zamanlarda herkes bana bir garip bakıyor. Beni herkesten farksız gören yalnız sizsiniz. Ötekilerin yüzünü görseniz bende cüzdan var sanırsınız. Biraz daha oturun. Kahve ister misiniz? Hemşireyi çağırmaya yarayan bir zil var, o da bozuk. Yapayalnız soyutlanmış durumdayım, anlıyor musunuz? Yarın ya da öbür gün çıkacağımı umuyorum. İşimin başına döneceğim, tabutları çoktan bitirmem gerekirdi. Rastlantıyı görüyor musunuz? Siparişi alalı çok oluyor. Bir adamın hayatı bugünden yarına nasıl değişiyor? İnanılır gibi değil, esrarlı bir olay. Dünkü Nikitas'la bugünkünün ilgisi yok. Biliyorum, yarın da bambaşka bir adam olacağım. Her şeyi bağlı bulunduğum bütün önemsiz şeyleri unuttum. Neyse, bu kadarı yeter. Sizi yordum. Yok yok, ben anlarım. Tek anlayamadığım kişi annem. Bunu nasıl yapar? Onu yine de seviyorum ama hiç anlayamıyorum. Kız kardeşimle ben birbirimizden çok değişik yaratılıştaydık. Yine de birbirimize alışmıştık. Ama annem... Gazeteci yerinden kalktı, not defterini cebine attı, kapıyı açtı, koridorda iskemlesindeki yerini alan polisi gördü. ''Nöbetçi gelmiş'' dedi, ''korkacak şey kalmadı, gidebilirim. Söylediklerinizin hepsine teşekkür ederim. Yarın Zaman Gazetesi'nde yazımı okuyabilirsiniz. Siz müthiş bir adamsınız.'' ''Gazete alacak param bile yok'' dedi Nikitas. ''Şunu alın, cep harçlığı yaparsınız.'' Komodinin üzerine bir kağıt para bıraktı. Nikitas karşı koyacak oldu, bunu yapacak gücü bile kalmamıştı. Yine başı dönüyor, dalıyordu. Gazetecinin çıkışını izlerken sanki düş görüyordu. 2 gün sonra iyileşti, gidebilirdi. Hastaneden çıkışta yolunu şaşırdı. Tek bacağı alçıda gazete okumakta olan Van Gogh'la burun buruna geldi. Nikitas onu hiç görmemişti. Basında çıkan resimlerine rağmen tanıyamadı. Kısaca özür dileyip kapıyı kapadı. Ama Van Gogh Nikitas'ı tanımıştı. Bacağı alçıda olmasa onu hastanenin ırsız bir köşesinde yakalar, meraklı bakışlardan uzak bu ikinci engerek yılanının hesabını görürdü. 3. Adli tabip eğildi, alçıyı inceledi. ''Topuğumda eski bir kırık var'' dedi Van Gogh. ''Sökün alçıyı görelim bakalım'' dedi doktor hemşirelere. ''Ne topukta kırık vardı ne de ayak bileğinde.'' ''Kağıtlarınızı gösterin.'' Hastaneye kabul fişini getirdiler. Bunda Van Gogh'un kalp rahatsızlığından yattığı belirtiliyordu. Bir de aslında olmayan topuk kırığından tedavi görüyordu. Olay kuşkulu bir durum almaya başlamıştı. Gülümsemeler, dokundurmalar. Doktor durumu kavradı. ''Peki'' dedi. ''Yeteri kadar oyalandın. Doğru sorgu yargıcına çıkacaksın.'' Avukatlar işi kurcalamış, Van Gogh'un polis doktorunun verdiği rapora dayanılarak hastaneye yatırıldığı anlaşılınca adli tabibi göndermişlerdi. Artık adli tabip ne dilini tutabilir ne de olayı örtbas edebilirdi. Polisin çevirdiği dolaplar sonucu uzun süre sorgu yargıcından kaçan Van Gogh sonunda adaletin karşısına çıkacaktı. Cinayetin ertesi sabahı Van Gogh kendiliğinden merkeze başvurmuştu. Oradan uydurma bir doktor raporuyla devlet hastanesine kaldırıldı. Ziyaretçilerden ayrı tutuldu. İşin en önemli yanı Van Gogh'la Yangos'un sorgu yargıcının karşısına birlikte çıkmalarını önlemekti. Çünkü yargıç ikisini de kolaylıkla şaşırtabilirdi. Bu iş başarılı sayılır. Yangos'un cezaevine girişinden 8 gün sonra suç ortağı sorgu yargıcının karşısına çıkarılabildi. İşin tek can sıkıcı yanı Van Gogh'u savunacak bir avukat bulunmayışıydı. Yeğeni Van Gogh'un savunmasını üzerine alan avukat işin iç yüzünü anlayınca çok işi olduğu gerekçesiyle davayı kabul etmemişti. Bir başkası bulundu, savunmasını hazırlamak gerekçesiyle sorgu yargıcından 48 saat süre alan Van Gogh da bu avukatla saatler boyu konuştu. Böylece 48 saatlik süre 30 Mayıs 1963 günü 5.30'da sona erdiğinde sanık Van Gogh dosyayı inceleyip hakkında toplanan suç kanıtlarını gördükten sonra sorulara yanıt vermek üzere avukatıyla birlikte geldi. ''Sabıkanız var mı?'' ''Evet, ırza geçmek, ruhsatsız silah taşımak, hırsızlık ve hakaretten 4 mahkumiyetim var.'' Geçtiğimiz 22 Mayıs günü Selanik'te Z adlı milletvekilini tasarlayarak öldüren Yangos'un suç ortaklığını yapmışsınız. Ayrıca Yorgo Pirushas adlı kişiyi canına kastederek dövmüş, hayatını tehlikeye sokacak biçimde yaralamış, uzun bir süre yerinden kımıldayamayacak hale getirmişsiniz. Bu davranışlarınız toplum karşısında kışkırtıcı ve saldırgan bir tutum benimsediğinizi ortaya koyuyor. Ne dersiniz? Neyse ki avukatı kendisine yüklenen suçları bir bir saymıştı. Yoksa yargıcın kullandığı hukuk dilini anlamakta güçlük çekebilirdi. Karmakarışık şeylerdi adamın söyledikleri. Yunanca değildi de Van Gogh'u şaşırtmak üzere bulunmuş bir dildi sanki. Her şeyden önce yargıcın yüzü kendisine çok yabancıydı. Gençti, çocuk görünüşlüydü, bakışı insanı neşter gibi donduruyordu. Namusluya benziyordu, sevimliydi. Rüşvet alan devlet memurlarından farklıydı. En çok korktuğu da yargıcın bu yanıydı. Avukatı önceden uyarmıştı Van Gogh'u. ''Seni çok zorlayacak. Paçayı kurtarmak istiyorsan kurnazca davranmalı, numaracılıkta kendini çok aşmalısın.'' Van Gogh'un sorgusu 9 saat sürdü. Anlatmadığı şey kalmadı. A'dan Z'ye hayatını anlattı. Selanik'te doğmuştu, 1931'den beri Tumba'da oturuyordu. Askerliği, hapisliği ve gençlik kamplarına katıldığı sürelerin dışında bu semtten hiç ayrılmamıştı. Oturduğu yeri avcunun içi gibi biliyor, çok da seviyordu. Kendisi gibi sefil bir yerdi Tumba ama insanları çok iyiydi. Devlet orada oturanlara yeterince el uzatmıyordu. Van Gogh kızmıyordu devlete, iyi bir Yunan yurttaşıydı. Anlattıklarının dışında hastaneye yatmak üzere Tumba'dan ayrılmıştı. Kalbi sık sık başına bela alıyordu. Büyük heyecanlara dayanamazdı. Bu sorgu sırasında bile ölebilirdi. Öğrenimi konusunda söyleyecek pek şeyi yoktu. Her nasılsa ilkokul diplomasını alabilmişti. Babası öldüğünden kendinden küçük kız ve erkek kardeşlerine bakmak için çalışmak zorunda kalmıştı. Hiç yılmamış, her işte çalışmıştı. Tabii hayatı boyunca özlemini çektiği şeyi yapıp okusaydı, iddianamede belirtilen bir takım uydurma şeylerle suçlanamazdı. Okusa iyi ile kötüyü ayırt edebilir, hayatı boyunca karşılaştığı ve kendisine hep pahalıya mal olan tuzaklardan kurtulurdu. Derken işgal yılları geldi. Açlık ve kara ekmekle geçen dayanılması güç bir çağ. Amcalarından ikisi gözlerinin önünde açlıktan ölmüşlerdi. Sokağın ortasında bacaklarını açıp oldukları yerde katılıp kalmışlardı. Gökyüzünde kuş yoktu. Alman uçakları kuşları bile kaçırmıştı. Tumba Irmağı'nın kıyısına kurduğu tuzaklara bir tek kuş yakalanmazdı o sıralar. Amcaları gibi açlıktan ölmemek için hastalıklı ve zayıf yapılıydı, ekmeğini kazanmak üzere Almanların çalışma taburlarında görev almıştı. İş çok yorucuydu, dayanamadı, bırakmak zorunda kaldı. Almanlar kendisini yakaladılar, hiç yargılamadan 13 ay Selanik dışındaki Pavlos Melas toplama kampına tıktılar. Müttefik orduları Yunanistan'a girip ülkeyi özgürlüğe kavuşturunca son Alman askerleri de köprüyü uçurup gidene denk kampta kaldı. Müttefiklerin safında yer alması çok olağan bir şeydi. Önce Elas yedeklerine katıldı. Dipnot: Elas iç savaşta Ulusal Halkçı Kurtuluş Ordusu. O çağda bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyordu. Ulusal Yardımlaşma Örgütü Tumba Şubesi sorumlusu ardından da EPO'nun bölge şubesi ikinci sekreteri oldu. Dipnot: EPON, Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne EAM bağlı direnişçi gençlik örgütü. O günlerin baş döndürücü havasına kendini kaptırmıştı, doğru toplama kampından geldiğinden kimin ne olduğunu bilmiyordu. Her şeyi daha açık görmeye, insanların niyetini, solcu köpeklerin Yunanistan'ı satmaya hazırlandıklarını sezmeye başladığında istifa etti. 1946 yılıydı. Seçimler sona ermiş ama kralın geri dönmesi için halk oylaması yapılmamıştı daha. Korkusundan değil, sonu karanlık bir harekete katıldığından ayrılmıştı. Her şeyi öğrenince tiksinti ve pişmanlıkla dolu olarak çekilmişti. Yine de 1949'da askerliğini yaparken tutuklandı. Bütün komünistlerle birlikte Makronissos adasına sürüldü. Orada kurtuluş günlerinde işbirliği yaptığı dostlarını buldu. Ama hepsi de kendilerinden korktuğu için Van Gogh'u bağışlamamışlardı. Daha ne kadar zaman onunla uğraşacaklardı? Bir yandan solculukla suçlanıp komünistlere uygulanan işkencelerin tümüne katlanmak zorunda kalıyordu. Öte yandan da komünistler kendilerini gammazlamak üzere aralarına sokulmuş bir hain, bir casus gözüyle bakıyorlardı Van Gogh'a.